Fizyoterapiden Yaşama.
Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Melek Çiftçi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün hazırladığı Fizyoterapiden Yaşama adlı programda birlikteyiz. Bugün sizlerle son derece önemli ve hayatın her alanını kapsayan bir konu üzerine konuşacağız. Evrensel erişilebilirlik. Evrensel erişilebilirlik, fiziksel, dijital ve sosyal alanlarda tüm bireylerin eşit şekilde yer alabilmesini hedefleyen bir anlayış. Peki, bir şehir ne kadar erişilebilir? Engelli bireyler, yaşlılar ya da hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için tasarlanan alanlar yeterli mi? Ya dijital dünyada herkes eşit şekilde hizmetlere ulaşabiliyor mu? Bugün bu sorulara yanıt arayacağız ve birlikte erişilebilir bir dünya için neler yapabileceğimizi tartışacağız. Bugün evrensel erişilebilirlik konusunda bizi bilgilendirmesi için Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Ergoterapi bölümünden doktor öğretim üyesi fizyoterapist Mustafa Cemali hocamız var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bugün herkes için önemli olan, sadece engelliler için değil ya da engelli, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelliler için değil sadece. Aynı zamanda yaşlarımız için, çocuklu anneler için, toplumdaki her birey için evrensel erişilebilirlikten bahsedeceğiz.
Peki hocam, evrensel erişilebilirlik nedir? Önce bu konu hakkında konuşabilir miyiz?
Hep aklımıza tekerlekli sandalyedeki bir birey, çocuk olabilir, yetişkin olabilir, hep o geliyor. Ama aslında toplumdaki her birey için, az önce bahsettiğim popülasyonlar dışında da her birey için toplumdaki fizik mekan olabilir, sosyal alan olabilir, fırsatlar olabilir. Tüm bu alanlara herkesin eşit bir şekilde erişebilme hakkıdır aslında bu. Fiziksel mekanda olabilir, kültürel bir alanda olabilir, tiyatro olabilir, sinema salonları olabilir, bir otobüs bile olabilir. Sonuçta ülkemizin bazı şehirlerinde, şehir içinde de şehir dışında da rahat bir şekilde ulaşım sağlayamayan binlerce insan var. Sadece engelli olmamasının sebebi de bu. Ya da bir çocuklu bir annenin bebek arabasıyla rahat bir şekilde evinden çıkıp özel arabası yoksa toplu taşımayla seyahat edebilme, erişebilme özgürlüğü bizim için çok çok kıymetlidir.
Peki erişilebilirlik sadece insanlar üzerinde olan bir şey mi hocam? Yani bu sadece insanlarla alakalı bir konu mu yoksa aslında daha bütüncül?
Hepsi aslında insanlar için ama insanın ihtiyacı olan erişilebilirlik kavramları var. Birincisi fiziksel erişilebilirlik. Bence bu olmazsa olmazı. Hani bundan böyle bahsedebiliriz. Şimdi bakanlıklar evrensel erişilebilirlik kılavuzları yayınlıyorlar. Bu kılavuzlarda tüm bireyler için bir asansörün olması gereken standardı vardır. Bir rampa varsa ki rampa olmazsa olmazıdır. Onun belli bir genişliği, eğimi olması gerekiyor. Aynı zamanda korkuluğun olması gerekiyor. Bir odanın kapısının bir genişliği, bir yüksekliği olması lazım. Hatta bir odanın tavan yüksekliğinin ya da genişliğinin bir yatak odası için, bir oturma odası için olması gereken standartları vardır ki sonuçta bir insan yaşayacak orada, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için de bu gereklidir. Ve toplumdaki her bireyin, özellikle kamu binaları aslında en erişebilir yerdir. Çünkü özellikle yeni yapılan kamu binalarında rahatlıkla tüm engelli toplumların, işte yaşlı bireylerin erişebilecekleri standartlarda fiziksel bir yapı vardır ki asansörleri her yere vardır. Kapı genişlikleri rahatlıkla geçilebilecek genişliktedir. Rampalar olabildiğince eğimli bir yapıdadır ki bazı yerlerde hani 5 dereceden 10 dereceden bile fazla eğimli rampalar görebiliyoruz ki sadece hani bazen de mevzuatı tamamlamak için bunu yapıyorlar. Ama tabii kullanışlı bir rampa olmadığı için bırakın kullanılmayı, güvenlik riski, düşme riski, yaralanma riski de barındırdığı için hiç kullanılmasa daha iyidir. Görme engellerden bahsedeceğim. Ülkemizde belki hani engel deyince, erişilebilirlik deyince bedensel engeller aklımıza geliyor. İşte asansör olması, rampalar olması, katlardan rahat bir şekilde çıkılabilmesi. Ama görme engeller için de aslında çok önemli gereklilikler var. Bütün tabelaların, bizim yazıyla okuduğumuz bütün sokakta olabilir bu, kurumlarda olabilir, girdiğimiz bir kafe dahi olabilir ya da bir metro istasyonu. Tüm bu alanlardaki yazıyla yazılmış işte tabelaların ya da yazıların diyelim beyin alfabesinde o kişilerin de okuyabilecekleri dizaynda olmuş olması gerekiyor ki rahat bir şekilde. Çünkü bizim amacımız günlük yaşamda, özel yaşamda, serbest zamanda, belki iş hayatında bağımsız bir şekilde hayatını sürdürebilmek. Zaten erişilebildiğin amacı da bu. Annesiyle, babasıyla, arkadaşının desteğiyle gittiğinde bağımlı oluyor ve o olmadığında da hayatını idame ettiremiyor. Bu nedenle evrensel erişilebilirliğin en önemli noktalarından biri bağımsızlığın sağlanmasıdır. Bağımsızlığın hedeflenmesiyle aslında erişebilir kavramı örtüşmüş oluyor diyebiliriz.
Hocam siz anlattıkça erişilebilirlik biraz daha konforlu bir yaşam gibi geldi bana. Yani ne kadar erişilebilirlik o kadar konforlu bir yaşam.
Evet.
Peki hocam evrensel erişilebilirlik hangi alanları kapsıyor?
Şöyle girdiğimiz bütün alanları kapsıyor ama bu giriş yaptığım konuda size bahsettiğim fiziksel standartlar vardı. Orada küçük bir detay daha verdikten sonra aslında sadece fiziksel yapıyla sınırlı olmadığından bahsedeceğim. Şimdi yeni yapılan asansörler sadece görme engelliler için değil, aynı zamanda da yani şimdi görme engelliler için asansörün zaten hani bütün tuşlarının Braille alfabesine uygun şekilde rahat bir şekilde binip çıkabilmeleri için olması gerekiyor ama bazı dizaynların da işitme engelliler için hatta zihinsel engelliler için bile erişilebilir olması gerekiyor. Çünkü hafif kognitif bozukluğu olan yetişkinlerin de hem iş hayatında hem normal serbest zamanlı gündelik hayatında rahat bir şekilde bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Bunların dışında yaşlılarımız bizim için çok önemli. Şu örneği vermek istiyorum. Hani büyük şehirlerde biraz daha trafik çok hızlı akıyor. Trafik lambalarında özellikle yayaların kullandıkları yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken ki paniklerindeki zaten fiziksel fonksiyonları azaldıkları için mobiliteleri, hareketleri çok daha zayıflıyor. Sonuç olarak karşıdan karşıya geçerken biraz daha ağır hareket ediyorlar. Maalesef ki ülkemizdeki bu yaya geçitindeki sinyalizasyon süreleri en hızlı hareket edebilecek bazı noktalarda, hepsinde de demeyelim, kişiler için kişilere uygun oluyor. Bu nedenle tam karşıdan karşıya geçemeden kırmızı ışık yanmaya başladığında ya trafiğin ortasında kalıyor ya da hani geçemiyor ya da o risk barındırdığı için erişilebilir bir trafik olmuyor onun için ve karşıdan karşıya geçmeyi bazen tercih etmeyebiliyor. Fiziksel olarak hani en çok karşılaştığımız başvurulan konulardan biri de yine buydu. Onun dışında sosyal erişilebilirlik de bizim için çok çok önemli. Ankara'da yaşayan bir kişiyle İstanbul'da yaşayan bir kişinin sosyal imkanları belki aynı olabilir ama Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da ki yaşayan çocuklarımızın, büyüklerimizin ya da hani tüm insanların sosyal olanaklara, kültürel olanaklara ve hani belki hani gıda olanaklarına bazen hava şartları buna izin vermiyor. İşte karayolda girip bir yolu açana kadar ki bazen hava şartları çok çok ağır oluyor, açamayabiliyor yani. Herkese fırsat eşitliği yeterince sağlanamayabiliyor. Bu anlamda da bu kişilerin sosyal olanaklara da erişebildiği de aynı zamanda evrensel erişebilirlik alanına girmesi zorunda ve değerlendirilmesi zorunda olduğunu da vurgulamak isterim.
Hocam mesela bir çocuğun asansör tuşlarına basması veya bir uzun boylu bir bireyin asansör tuşlarına basabilmesi de bir erişilebilirlik oluyor o halde değil mi?
Tabii ki bir odanın ışığını açabilmesi için de öyle. Mesela güvenliği de barındırması gerekiyor. Prizlerin daha yukarıda olması, anahtarların her elini kaldırdığında bir kişinin, bir çocuk olabilir ya da gelişimsel bozukluğu olan yeterince tipik gelişim gösteren bir kişiye göre uzun olmayan bir kişi için de rahat erişilebilir olması da aslında evet kesinlikle asansör için de öyle. Asansörü kullanabilecek bir kişinin tabii 12 yaşından küçük çocukların tek başına asansöre binmesinin hani zaten orada uyarıları vardır. 12 yaşın üstünde olduğunu varsaydığımızda ki 12 yaşında altında olanlar bakım vereniyle birlikte biniyor. Yine bir asansörün güvenlikli, donanımlı bir güvenliğe sahip olması erişebilirliğin güvenlik kısmına giriyor. Ama asansörü kullanma yetisine sahip olabilen bir kişi için görme engelli olabilir, yaşlı olabilir, az gören olabilir. Çok iyi net göremeyen yaşlarımız da var toplum içerisinde ki o sadece asansör değil. İşte tabelaları okuyamama gibi problemleri de yaşayabiliyor. Küçük yazıları okuyamama. Herkes için erişilebilir bir iç mekan ve dış mekan ortamlarının olması önemli.
Az gören derken hocam bunu biraz daha açabilir misiniz?
Evet bu kavram toplumumuza yeni yeni tanınmaya başlıyor. Görme engelli az gören farklı iki kavramdır. Görme engelli görme yetisini hani %5'in altında kabul ederiz. Belki çok güçlü ışık kaynağında bir görme engelli bir parlaklık görebilir ama görme yetisinin tamamen olmadığını görerek stratejiler geliştiririz. Daha çok beyaz baston kullanarak hareket ederler. Görme yetisini kullanmayıp diğer stratejilerle işitme olabilir işte kabartmalarla hayatlarını idame et. Az görenlerde ise görme yetisi var. Kimisinde kısmi olarak etkilenmiş, kimisinde çok etkilenmiş olabilir. Güçlü ışık alanlarında bazı şeyleri okuyabilirler. Çok küçük puntoları okuyamazlar ama büyük puntoları okuyabilirler. Bu nedenle onlar için de evrensel erişilebilir çevre olması lazım. Bir hastaneye gittiklerinde ya da bir kafeye gittiklerinde o kafenin ya da sokak tabelasını çok rahatlıkla okuyabilecek büyüklükte bir punto yazısının olması lazım. Onu yok okuyamadığında hani biz rahat bir şekilde sokağı bulabilirken kendisinin bulamaması, yolunu bulamaması. Hatta hani gittiği yerde kaybolmasına bile neden olabilir. Ve aynı şekilde kontrastı yüksek tabelaların olması lazım. Kontrast ne? Siyah beyazı en iyi okuyabilir bu kişiler. Zıt renkleri daha iyi algılarız. Şöyle örnek vereyim. Koyu yeşili, açık yeşili yan yana koyduğumuzda bir yazı yazdığımızda açık yeşil bir zemin üzerine koyu yeşil bazen böyle karışabilir. İşte az gören o şekilde karıştırıyor. Az gören bir birey yaşlı da olabilir. Yaşa bağlı, çünkü geriatrik yaşlı bireylerini de çok görüyoruz. Gözün işte makülo dejenerasyonu oluyor. Yaşla birlikte yıpranma, bir dizdeki osteoartrit oluşumu gibi. Görme yetisi azalabiliyor ya da bir diyabete bağlı. Bu kişiler ne yapacak hani? Kalıcı da olabiliyor bazen, geliştirilemeyebiliyor. Hayatlarını devam ettiremeyecekler mi? Bağımsız sokağa çıkamayacaklar mı? Biz çevresel dizayn onların maksimum bağımsızlığını erişilebilir bir çevreyi yaratmak zorundayız. Ki erişilebilirlik kılavuzunda da bu yer alması da şu an yavaş yavaş genişletiliyor. Bu standartların getirilmesi çok çok kıymetli. Ve tüm toplumdaki gruplar için erişilebilir çevre anlamında bakanlığımızın ve uluslararası standartlarında her seferinde bu kılavuzda yeni bir şeyler kattı.
Hocam, erişilebilirlikten genel olarak fiziksel erişilebilirlikten bahsettik ama sosyal erişilebilirlik hakkında da konuşabilir miyiz? Nedir sosyal erişilebilirlik?
Sosyal imkanlardan basitçe söyleyeyim, herkesin eşit bir şekilde faydalanması. Şimdi belki hani burada rahat bir şekilde sinema salonuna ulaşabiliyoruz. Tiyatro oyunları gelebiliyor. İstanbul'da yakın. En güzel konserlere de belki ulaşabiliyoruz. Ama Türkiye'nin her noktasında bu ulaşılabilir mi? Ya da bir mahallede düşünün. Mahallede bir yaşlımız fiziksel aktivite yapmak istiyor. Park var mı? Açık kapalı rahat bir şekilde fiziksel aktivite yapacağı salonlar var mı? Ya da kendi akranlarıyla kültürel bir aktivite yapabileceği, zaman geçirebileceği, rekreasyonel aktiviteler yapabileceği, eğlenceliye de ihtiyacı var. Sadece yaşlımız oturup köşesinde hayatını geçirip belki bir gazete okuyup sadece değil. Akranlarıyla sosyal paylaşım yapmak zorunda. Böyle alanların yaratılabilmesi, sosyal ihtiyaçlarında erişilebilir olması bizim için erişilebilirliğin ikinci ve en önemli kavramlarından biri. Çünkü insanız biz ve insan sadece daha böyle somut varlıklar, somut şeyler üzerinden değerlendirilemez. Aynı zamanda sosyal ihtiyaçları ve manevi doygunluğa da ulaşması. Belki hani bir camiye gidecektir bir yaşta. Belki maneviyete yaklaştığı bir dönem. Erişilebilir bir manevi alanının olması lazım. Bir caminin yakın olması lazım belki lokasyon olarak. Ya da bir kültür merkezine gidip orada bir kitap okumak isteyebilir. Akranlarıyla zaman geçirmek isteyebilir. Bir kafeye aynı şekilde gidip bir sosyal... Genelde mesela Ankara'da şöyle yerler vardır. Yaşlı merkezleri. Çankaya Belediyesi'nin böyle sanat evleri gibi şeyler var. Orada sağlık bilgilendirmeleri de yapıyorlar. Sağlık sorunları ilgili. Ya yani oraya ulaşabilen kişiler her anlamda bilgilendirmeye sağlayabiliyorlar. İşte kültürel aktiviteler yapabiliyorlar. Söyleşilere katılabiliyorlar. Bazı yazarlar gelip orada söyleşi yapıyorlar. Kendini geliştirme imkanı da olabiliyor. Bu ihtiyaçların olduğunu bilerek erişilebilir bir sosyal alanda yaratmamız çok çok kıymetli.
Anladım hocam. Bir de programın en başında evrensel erişilebilirlik için bir fırsat eşitliği olduğunu söylemiştiniz. Fırsat eşitliği nasıl sağlanıyor?
Verdiğim örneklerden başka bir şey vermek istiyorum. Bunu dijitalde bağlamak istiyorum. Şu an bazı yerlerde internet yok ülkemizde maalesef. Ya da Afrika'dan bahsedelim. Afrika'daki insanlar su bulamıyor. Onlar için hani su bulmak belki çok yüksek bir standart. Ama evrensel standartları karşılayamıyor. Bizim dünyamızda evrensel erişilebilirlik kılavuzu yayınlanıyorsa bu onlar için de en temel şeylere de ulaşabilirlik anlamına geliyor. Fiziksel ve fizyolojik ihtiyaçlarını sağlaması. Ülkemize gelince bu örnek çok önemli. İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Dijitalleşmenin de en önemli parçası hani. Dijital erişilebilirlik de aslında bu noktada çok önemli. Bir tablete, bir bilgisayara ulaşmak. Artık hani bir telefon yaşlıların da elinde var. Bunu eğitim için de kullanıyoruz. Hatta rehabilitasyonda da kullanıyoruz. Bu anlamda bu cihazların ekonomik olarak erişilebilirliği, bir tarafta da internet üzerinden de erişilebilirliği var. Evet, bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok ama bazı yerlerde yüksek hızlı var, bazı yerde yavaş hızlı var. Dijital kısmıyla hani fırsat eşitliğinin sağlanması aslında bu noktada da çok önemli. Herkesin bu internetin olanaklarında, bu dijital cihazlara erişilebilirlik bir artık bu lüksten çıktığı için temel ihtiyaç bir telefon, bir bilgisayar. Fırsat eşitliği de belki hani bu noktada ülkemiz için söylenebilir.
Peki hocam, sadece dijital olarak değil, burada genel evrensel erişilebilirlik için soracağım. Evrensel erişilebilirliğin sağlanmasında kimlere nasıl görevler düşüyor? Nasıl yapabiliriz bunu?
Aslında burada sadece merkezi ve yerel yönetimlere görevler düşmüyor. Onlar zaten hani olanaklar dahilinde bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İşte kaldırımları, sokakları, yeni yapılan binaları, bahçeleri, ortamların hepsini tüm bireyler için uygun hale getirmeye, standartlara uygun şekilde yapmaya çalışıyorlar ama aynı zamanda toplumdaki her bireyin de üstüne düşen görevler var. En basitinden söyleyeyim. Bir, otobüse binmek isteyen çocuklu bir anneyi maalesef ki yaşanabiliyor. Toplu taşımasını almak istemeyen bir kişi aslında erişebilirliğini engellemiş oluyor karşıdaki kişinin. Yaşlılar için de geçerli. Herhangi bir birey için de geçerli. Bu anlamda vurgulayacak olursak toplumdaki her birey için erişilebilirlik toplumdaki evrensel ve değer yargıları olarak da bir erişilebilirlik seviyesine erişmesi aslında genel erişilebilirliği de yukarı çekecektir diyebiliriz.
Hocam peki tamamen erişilebilirlik mümkün müdür sizce?
Ya tabii bu çok uç nokta. Herkesin uzaya gitmesi gibi, herkesin aya gitmesi gibi tabii ama mümkündür. Standartlar gitgide gelişiyordur. Bundan belki 10 yıl önce tahmin etmeyeceğimiz standartta şu an gerçekleştiğini ben görebiliyorum. Ta öğrencilik zamanlarından hani erişilebilirlik konusuna çok ciddi şekilde hani vakit ayırdım ve her zaman böyle araştırdığım için 10 yılda çok ciddi geliştiğini söyleyebilirim. Hem güvenlik önlemlerinin hem toplumdaki her bir birey için bu standartların gerçekleştiğini gördüm ki az önce bahsettiğim az gören dediğimiz insanlar yeni yeni bildiği becerilerin yetersiz olduğu gruplar da dahi kılavuzu girmiş olması benim için bundan 10 yıl sonra çok daha böyle standartların ve somut gerçekleştirilmiş bir dizaynın her alanda fiziksel, sosyal, dijital olabileceğine inanıyorum ve sınır yok tabii bu işin. Gerçekleşeceğini düşündüğümü söyleyebilirim.
Umarım gerçekleşir hocam. Bir de evrensel erişilebilirliğin sağlanmasında kamu alanlarında ve bireysel olarak yani toplum olarak yapmamız gereken şeyler olduğunu söylediniz.
Evet.
Öncelikle kamunun görevleri nedir? Ya da neler yapıyor kamu bu
Birinci,
konuda?
kamu standartları uluslararası standartla birlikte paralel gidiyor zaten. O standartları belirlemek, sunmak, ilan etmek ve gerçekleştirmekle yükümlü. Yani son kılavuzda da hani çok daha detaylandığını görebiliyoruz bunun. Şöyle düşünün, bir hastaneye bir kişinin rahat bir şekilde ulaşabilmesi. Evden çıktı, hiçbir engel olmadan. Şimdi bazı tekerlek sandalyesiyle bakım vereni, çocuğunu ya da bakım verdiği kişiyi rahat bir şekilde götürebilmesi. Evden çıktı diyelim, evde bir merdiven basamağının olmaması gerekiyor. Bir rampanın uygun olması gerekiyor. Gitti diyelim, çıktı toplu taşımaya bindi, bir hastaneye ulaşacak. Evet, toplu taşımaya da bir şekilde bindi ki bir tekerlek sandalyeyle kaç tane toplu taşıma aracımız taşımadan özel taşıma sistemiyle arabasına çıkartabiliyor bu sandalyeyi. Bunu da düşünerek hareket etmeye başlayalım. Gitti ve hastanenin girişinden rahat bir şekilde içeri girebilmesi, bir görme engelli içinde, fiziksel engelli içinde. Şimdi tabelaların kesinlikle onlar için okunabilir olması çok önemli. Bir görme engelli için, bir fiziksel engelli için, bir işitme engelli için. Hastaneler, işte devlet daireleri, onun dışındaki bir herhangi bir kamu binasının olduğunu biliyoruz. Ama hani diğer toplumdaki yani ya da herhangi bir fiziksel bir binada bunu göremeyebilsek de kamu kurumlarının hem bunun yapıcı olması hem gerçekleştirme konusunda liderlik göstermesi bunun en önemli görevinin aslında bu olduğunu göstermiş oluyor diyebiliriz.
Ama benim de anladığım sanırım bu konuda asıl görev biz bireylere düşüyor.
Doğru. Çünkü zaten hani hem merkezi hem yerel yönetimler bu standartları gerçekleştirebiliyorlar.
Peki biz bireyler olarak neler yapabiliriz? Hani hem kamu alanına yardımcı olmak için hem de kendimizi daha da gelişmiş bir ülkede, bir Türkiye'de görmek için neler yapabiliriz?
Bir trafikten örnek vermek istiyorum. Hakikaten trafikte özellikle dezavantajlı gruplara, engelli olabilir, yaşlı olabilir, herhangi bir dezavantajlı hayvanlarımız da olabilir, saygı duyarak onların erişebilirliğini, çünkü dezavantajlı pozitif ayrımcılık gerektiriyor. Toplumdaki bireylerin en iyi yapacağı, en önemli yapması gereken şeyler odur. Mesela görme engellilerin rehberleri oluyor. Şimdi bir görme engelli kişiye yardım etmek isterken zarar da verebilirsin. Çünkü o rehberin doğru bir şekilde bir tutuş yaparak kendisine yol göstermesi lazım ki metroyu binerken bazı metroların asansörleri olmuyor. Mesela Ankara'da öyleydi. Tutup koluna girmemek gerekiyor. Siz önde gideceksiniz. Arkadan kendisinin size tutulmasını bekleyeceksiniz. O sizi yönlendirecek. Ya bunu bile bilmemiz o kişinin aslında rahat bir şekilde erişebilmesini sağlayabilecek bir şey. Yani bizim toplumdaki o dezavantajlı gruplarla ilgili ihtiyaçları olan tüm erişebilirlikleri pozitif ayrımcılıkla onlara sağlamamız gerekiyor. Öncelikle görevimiz o. Onları sağladıktan sonra zaten tüm insanlar için, tüm toplumdaki bireyler için çok daha erişilebilir bir sosyal ve fiziksel bir çevre olacağını söyleyebiliriz.
Yani trafikte kendimize dikkat, erişilebilirliğe dikkat diyoruz hocam o zaman.
Evet, her yerde erişilebilirliğe dikkat
Yani
diyebilirim.
biraz daha farkındalıklı bir hayatla aslında daha hem konfor hem de daha erişilebilir herkes için daha böyle fırsat eşitliğini yarattığımız bir dünyaya diyerek devam edelim o zaman. Peki hocam, özel sektörün üstüne düşen görevler nelerdir?
Evet, belki yine engel gruplarından olacak ama engel gruplarımızdaki bireyler, kafelerden örnek vereyim, her kafeye gidemiyor. Her kafeye ulaşamadığı için de hem fiziksel olarak hem de kendini bazen de dışlanmış hissediyor. Toplumun değer yargıları ya da toplumun hani damgalayıcı rolü de olabiliyor. İster ya da istemez bir şekilde, hani hiçbir şekilde bir şey yapmasa bile toplumdaki bireyler çoğu kişinin bakışı bile onu rahatsız edebiliyor. Biz de bu belki hani erişilebilirliği sağlama adına bu kişilere sosyal alanlarında özgür bir şekilde sosyal ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecekleri alanları yaratmamız gerekiyor. Bu kişide bizler de varız. Ama onun dışında dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleri toplumdaki her birey için çok daha fazla erişebilir bir fırsat eşitliğinin sağlandığı bir fiziksel ve sosyal dizayna katkıda bulundurmak zorundalar ki. Çünkü onlar toplumdaki bireylerden de çok daha güçlü bazı kitlelere hareket ettirebilecek güce sahipler. Her şeyi o yüzden kamudan beklemiyoruz. Ki gördüğünüz hani devletimiz hani deprem zamanında bile olabildiğince hani bütün gücüyle desteklemeye çalışsa da hani bazen de birey olarak, dernekler olarak, sivil toplum örgütleri olarak da destek ihtiyacını karşılamak zorunda kalabiliyoruz. Bu nedenle özel sektör ve bazı bu şekilde kurumların da belki de hani bu kişileri desteklemesi önemli. Onun dışında şuna vurgu yapmak istiyorum. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalışmak zorundalar. Ve çalışmaları için de onların çalışabilecekleri ortamların yaratılması. Engel grubu fark etmez. Güvenlik sınırlarının ve yardım cihaz gerekiyorsa yardım cihaz. Ortam gerekiyorsa ortam. Ama olabildiğince bu kişilerin rahat bir şekilde çalışacakları, erişebilecekleri ve hayatlarını kazanmak zorundalar idame ettirebilmeleri için. Bir, dizayn ve mesleki çalışma alanlarının, iş ortamının yaratılması önemli. Maalesef ki toplumda yaşlılarımız için ve engelliler için yaşlarımızda şöyle bir şey oluyor. Onların hani bazı şeyleri başaramayacakları için çalışma ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını düşünebiliyorlar. Öyle bir algı olabiliyor. Engelliler için de yetilerin tam olmayabileceğini, rahatlıkla belki yapamayacağını bazı işleri düşündükleri için iş almak istemeyebiliyorlar. Özel sektör dediniz ya, hakikaten iş kısmı geliyor aklıma ve hani bu konuda orada bir farkındalık yaratmak isteriz. Her insanın yapacağı bir iş vardır. Otizm de olabilir, bedensel engel olabilir, görme engel olabilir, işitme engelli olabilir. Her yaştan insanın faydalanabilecek bir aslında bir yönü vardır. Ve topluma kazandırıp topluma faydalı bir şekilde iş ve üretici aktivitelerde katkı sağlayabileceğini, özel sektörde belki de böyle bir desteklerin olması gerektiğini söylemiş olalım.
Hocam aslında siz anlattıkça ben de şeyi düşündüm. Ben bile bazen karşıdan karşıya geçerken ne zaman kırmızı yanacak, işte arabalar geçecek mi, şuradan bu gelecek mi diye tetikleyim ve ben bile geçerken hani bir panik halinde geçiriyorum. Yani aslında dediğiniz gibi sadece görme engelli veya farklı bireyler için değil. Hani ben bile bunun zorluğunu gündelik hayatta çok yaşıyorum. İşte asansörün kapısı kapanacak mı, ulaşabilecek miyim, merdiven bulabilecek miyim, işte asansörler ulaşılabilir mi tarzı. Böyle sık sık ben de zorda kaldığım durumlarda buluyorum kendimi.
Hepimiz için öyle. Her zaman empati yapmalıyız. Dezavantajlı gruplara da pozitif ayrımcılığı yaparak, düşünerek hani hareket etmeliyiz diyebiliriz.
Evet, özellikle bence araba parklarına da çok dikkat etmemiz gereken bir sosyal mesaj olsun burada. Çünkü bizim bile bireyler olarak hani kaldırımdan çok zor, dar yürüyebildiğimiz yerlerde bir tekerlekli sandalyenin geçmesi çok zor olacaktır. Bu da buradan bir mesaj olur belki.
Evet, hani tekerlekli sandalye deyince, kaldırım deyince aklınıza hani şu geliyor. Kılavuz yollar, sarı bildiğimiz kılavuz yolların. Hani maalesef ki kılavuz yollarında arabaların park ettiğini, hani duyarlı olmayıp acil bile olsa bunu yapmamamız gerekiyor. Acil gittiğiniz sürede bile bir görme engelli o yolunu bulamayıp bir güvenlik riski yaşayabilir. Ya da var olan kılavuz yolların sürdürülebilir olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bazen hani görebiliyoruz. Hani ortasından ağaç geçiyor. Devamlılığı sağlanamayabiliyor. Kaldırımı taşabiliyor. Ya da kaygan bir materyalden olabiliyor. Yapışkanlı olan kılavuz yollar var. Maalesef ki onlar soğuk buzlanma zamanında kayma riski olabiliyor. Hani bunlara da dikkat ederek bu özellikle kaldırımlarda ya da hani birçok kapalı ya da açık alanda bu kılavuz yollara tüm toplum olarak hani çok daha duyarlı olalım. Hani bu insanların bağımsız ve özgür yaşama ya da hareket etme, ulaşma hakkını saygı gösterelim.
Aslında ben de son olarak iletmek istediğiniz bir mesaj var mı diyecektim ama belki vardır. Yoksa da bu o mesaj gibi oldu.
Son olarak şunu söyleyeyim toparlayacak olursak. Hepimizin belki hani hayatta ulaşamadığı ya da engeller karşımıza çıkıyor. Bu nedenle hani bu engeller için fiziksel, sosyal işte hiç fark etmez. Bir erişilebilirlik problemi yaşayabiliyoruz. Umarız hani önümüzdeki dönemlerde herkesin, ülkemizin de dünyada da fırsat eşitliğinin sağlandığı, toplumdaki her bireyin tüm imkanlara rahatlıkla erişebildiği, tüm standartlara eşit şekilde erişebildiği bir dizaynın olmasını ümit ederek sözlerimizi noktalayabiliriz.
Katkılarınız için çok teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün Fizyoterapiden Yaşama programında birlikteydik. ve fizyoterapinin yaşamımıza dokunduğu farklı alanları keşfettik. Sağlıklı bir yaşamın temelinin hareket, denge ve farkındalıktan geçtiğini bir kez daha hatırladık. Bugün bizlere bilgilerini aktardığı için tekrardan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünden Mustafa Cemal hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıklı ve hareket dolu günler dilerim.
Fizyoterapiden yaşama.